Ayrım 8.
Eftikya'ya. Ada anılarımın orta yerine yine böyle özel bir parantez açar gibi katıvermek geldi içimden Eftikya'ya mı? Ki hiç dilimden düşmez adı çocukluğumdan beri. Onu her yaşımda başka bir ilgiyle düşünürüm yıllardır. Mudanyalıydı Eftikya'ya, namı diğer Eftimia. Rumlarla büyümüş, Rum kültürü almış, Rumcayı Ermenceden daha iyi öğrenmiş, Türkçeyi Rum ve Ermeni şivesi karışımıyla konuşan, Rum'a benzer bir Ermeni. Yaşıtlarımın büyük annelerine hiç benzemez, eğlenceli, esprili, cilveli, şıkır şıkır, fıkır fıkır bir kadın. Eh gerçi Çanakkale Savaşı'nın acılarını yaşamış ama tehcir falan görmemiş anneannemler gibi. O kadar derin iz bırakacak acılar çekmemiş. Anneannem onun için zevzek derdi. Kendisi 40 yılda bir gülerdi. Acılıydı bildim bileli. Birbirlerinden pek hoşlanmazlardı da. Öyle farklı olmuş ki yaşamları, alışkanlıkları, gördükleri. Anlaşmaları asla mümkün değil. Anneannemin gülümsemesi olay. Tehcirde hem koca hem baba hem evlat kaybetmiş. Kılıç artığı. Babaannemin ise kahkahası arka sokaktan duyulur. Zenginlik de fakirlik de görmüş ama genelde hep Ağustos böceği gibi yaşamış. Bugün varsa yeriz, yarını Allah kerim. Biri ötekine pis köylü derdi, öteki berikine pis Bursalı. Barışamamıştı yıldızları bir türlü. Anneannem de çok severdi beni ama söylese ayıp olurdu. Biraz fazla kıkırdasam hemen cibelme, şımarma, öyle. Kız dediğin ağır olur, öyle uçana kaçana sırtarmaz, sırıtmaz diye azarlayıverirdi. Büyüdükten sonra anlamıştım sürekli hüznünün ve ciddiyetinin nedenini. Ki siyahtan nefret eder, lacivert ve kahverengiden başka renk giymezdi. O öldükten çok sonra anladım. Hep içinde sakladı acılarını, hiç anlatmadı. O neslin birçok acılığı yaşlıları gibi. Şen ruhlu babaannemin ise hayatıydım. Pek şımartırdı beni. 6 torunu vardı ama ille de ben. İlk göz ağrımdır o benim. Gül kokulumdur. Bambaşkadır. Dünya güzelidir derdi. Ben doğduğumda daha dedemlerle otururduk. Doğrusu ya kötü bir kaynana olmuş anneme ama çok emeği vardır bana ilk çocukluk yıllarımda. Öldüğü güne kadar koklayarak öperdi beni. Oh kokunu sevem diye. Ben de onu severdim ya. Büyüdükten sonra epey oynadım nazıyla. Canı gönülden, isteyerek, severek. Koluma takar gezdirirdim diyar diyar. Sinemaya, gazinoya, lokantaya, lüks mekanlara falan götürürdüm. Her zevki dolu dolu, sindire sindire, içine çeke çeke. Oh pek güzel, pek keyifli, sağ olasın yavrum diye diye yaşar. Her gördüğü yeni yeri dünyanın en güzel yeri derdi. Yaya sinemaya gidiyoruz dedik mi? Hasta olsa yataktan kalkar, 10 dakika içinde hazır ve nazır kapının önünde olurdu. Ne sinema maceralarımız olmuştur ki, her biri fıkra gibi. Özellikle Kurtuluş Caddesi'ndeki Yeni Atlas sinemasında. Adadaki sinemalar her türlü ilginçliği kaldırırdı zaten de İstanbul'dakiler, tam da genç kızlık dönemimde beni sık sık utandırırdı doğrusu. Ama onu o kadar severdim ve düştüğümüz komik durumlar sonradan beni öyle eğlendirirdi ki ara sıra küçük çapta rezil olmaları göze alırdım. Bir keresinde Yeni Atlas sinemasında, eskiden Kurtuluş Caddesi'nde bir sinema vardı. Önce Akın'dı adı, sonra onarılıp Yeni Atlas oldu. Kızıl Vazo diye bir film oynuyordu. Göksel Ersoy, Belgin Doruk. O yıllarda hep çift olurlardı. Nasıl olduysa biraz geç kaldıydık. Gittiğimizde film başlamıştı. Yerimiz balkonda tabii, yayam iyi görsün diye. Yoksa iki de bir önde oturanı dürtüp, acık başını çekiver ka, görmüyorum diyecek. Salon karanlık, yer gösteren falan yok ortalıkta. Ben ne düşündüysem arkada durup beklemek yerine öne doğru yürüyüp yer gösteren gelene kadar en kenarda durmayı uygun gördüm. Bir de tabii filmden sahne kaçırmamak için, yoksa ne oldu, ne oldu diye bana soracak. Salon meyilli, birkaç adımda bir basamak var. Yayam gözünü perdeden ayırmadan körlemesine ilerliyor. Ben koluna girmişim, yaya burada basamak var diye yeri geldikçe uyarıyorum. Neme lazım, yaşlı kadın düşermişer. O ise her seferinde basamaktan inerken ay diye küçük bir çığlık atıyor. Biz ta öne gidene kadar sıra başlarında oturan herkes aman madam bak burada basamak var dedi ki madam olduğu her halinden belliydi. Nihayet en öne vardığımızda bir köşeye çekilip beklemeye başladık. Eskiden sinemalar dolu olurdu, öyle rastgele boş bir yere oturulamazdı. Derken yayam alt salonda yer gösteren adamın el fenerini fark etti ve ne yaptı dersiniz? Yukarıdan aşağıya, ''Işıkçı oğlum, acık şu alintirikleri yak da biz oturuverelim bari.'' diye ciyak ciyak seslendi. Alt salon, üst salon kahkahaya boğuldu. O yetmemiş gibi, ''Yukarı gelmen lazım değil, boşa yorulma. Sen oradan alintiriyi yak, torunum yerimizi bulur. Çok akıllıdır o.'' diye lafı uzatmaz mı? O kırık, yarı Ermeni, yarı Rum şivesiyle. Bütün sinema koptu. Öyle bir karmaşa oluştu ki neredeyse gerçekten ışıklar yanacaktı. O günkü utancımı hiç unutamam. Hele ara olduğunda insanlar merakla bizi inceler ve birbirine gösterirken yayamın etrafa gülücükler dağıtması unutulacak gibi değil. Işık yanar yanmaz yüzümü ellerimin arasına alıp yere eğilmiş, sönene kadar doğrulmamıştım. Unutulacak gibi mi? Bir de vapur sefalarımız vardı, unutulamayan. Onu İstanbul'daki evinden alıp adaya götürmek benim görevimdi ve de ortak keyfimiz. Hele Paşabahçe ve Fenerbahçe ile gitmek pek özel bir zevkti onun için. Güzelim vapurlar o zamanlar daha en popüler çağlarında, orta salonun hasır koltuklarında, eliyle bacağının birini zorla diğerinin üstüne koyaraktan, bacak bacak üstüne atarak kendisine aristokrat bir hava vermeye bayılırdı. Ve de acemi tavırlarla sigara tüttürmeye. Gazoz ısmarlardım ona, daha kola falan yok tabii. Arada yine utandırırdı beni tabii ama öyle keyiflenirdi ki helal ederdim. Şöyle bir konuşma düşünebiliyor musunuz? Garson, gazozunuz sıcak mı olsun soğuk mu teyze? Yayam, aşlama olsun. Garson, nasıl yani? Yayam, yani ya acık sıcağına, acık soğuğu karıştıracaksın, aşlama yapacaksın. Şaşkın şaşkın baka kalan garsona bir sıcak bir soğuk gazozla iki bardak ısmarlamaktan başka çözüm var mı? Durumdan hoşnut kalan yayamın keyfi katlanarak çoğalır ve vapura yayılır. İyice büzdüğü dudaklarının tam ortasına eğreti yerleştirdiği sigarasından bir nefes çeker, dumanını savurarak etrafa gülücükler dağıtır ve her gözüne takılana beni göstererek torunum der. En büyüğü bu, ilk göz ağrımdır, en çok bunu severim, çok akıllıdır, çok güzeldir, çok beceriklidir, çok dürtüp susturana kadar bitmezdi övgüleri. Canım yayan benim. Dedem sağken ki o da çok severdi beni ve zeytin gözlüm diye öperdi. Bir süre bizimle oturdular, sonra bir süre amcamlarla oturdular. Kısa bir sürede ayrı oturdular. Dedem öldükten sonra Eftikya'ya yalnız yaşamaya karar verdi. 88 yaşına kadar da tek başına, neşesinden hiçbir şey kaybetmeden yaşadı. Son 3 yılı biraz rölantideydi tabii. Seni gelin görmeden ölmeyeceğim işte derdi ve de tam dediği gibi ben evlendikten 1-2 ay sonra öldü. 80'ine kadar sapasağlam olan kendi dişlerini kullandı. Sonradan yaptırılan takma dişlerine hiç alışamadı. Yemek yerken yavaşça ağzından çıkarıverir, mendiline sararak tabağının yanına koyar, yemeğini bitirince tekrar takardı. Sinir olurduk tabii. Takıp takıştırmaya bayılırdı. İşportadan alınmış pırıltılı ışıltılı bir yüzük hediye et, canını al. Kurtuluş'ta Barutani Caddesi'nin en civcivli yerindeki evinin penceresinde oturur, gelene geçene gülümserdi, hatta sohbet ederdi. O zümrüt yakut pırlanta taklidi saçma sapan yüzüklerini görenler gerçek sanır da tek başına yaşayan bu zengin ihtiyarı soymaya kalkar diye ödümüz kopardı. Ama Eftikya'ya cin gibi... onu akıl etmez mi? Korkma çocuğum, korkma. Abuş muyum ben ka? Camdan bakarken ters çeviriyorum yüzsüğümü, derdi. Güzel görünmeye pek meraklıydı. Eski naylon çorapları göğüs şekli vererek diker sütyeninin içine koyardı. Fistanı güzel gösterir yavrum, derdi. Yaşını soranlardan nefret ederdi. Ben de ona çekmişim azıcık. O 75'ten yukarı hiç çıkmadı. Ben ne olacağım bilmem. Ona son gününe kadar bakan aile doktorumuz Doktor Jirair Seropyan, o da rahmetli şimdi, bu konuda onunla sık sık şakalaştığı için sinir olur. Hiç sevmiyorum şu Jirayı ka. Her geldiğinde illa yaşımı sorar. Sana ne benim yaşımdan ka, sana ne, derdi. O sinir oldukça biz de doktorda ısrarla üstüne varır ve çok gülerdik. Yaşını saklama gerekçesi kendince son derece geçerliydi. Olduğundan daha genç göründüğü için yaşını söyleyince göze geleceğine inanırdı. Ve aynı nedenle de sağlığını soranlara hiçbir zaman çok iyiyim demezdi. İyi diyelim, iyi olalım. Tansiyonum var acık, çarpıntım var, kaşıntım var, pikliğim var gibi saçma sapan sorunlar sıralardı. Olur da maşallah demezlerse göze gelebilirdi. Annem ve halam bana elbise dikerlerdi. O zamanlar daha hazır elbise alma kavramı yeni. Herkes eve gündelikçi terzi çağırırdı. Annemin ve halamın iyi dikiş dikmeleri benim için daima bir şans olmuştur. Genç kızlık dönemlerimde ille de yayan bizdeyken prova yapılmasını isterdim. Çünkü tutucu anneme etek boylarımı ancak onun ısrarıyla istediğim kadar kısalttırabilirdim. Ay, acık kısaltın ka. Nedir bu? Tapon tapon nenem gibi. Yavrumun sürahi gibi bacakları var maşallah. Açın da biraz gün yüzü görsünler. Meha, tövbe, marabet olacak zar, rahibe anlamında. Arada bir beni köşeye sıkıştırıp, korti yapıyorsun ka? Biri var, biri var diye ağzımdan laf almaya çalışırdı. Ben yapmıyorum be yaya, vallahi bulamıyorum deyince kaniye, etraftaki oğlanlar kördürler nedirler, yani ya nasıl görmezler böyle dünya güzeli kızı demesi nasıl güldürürdü beni. Canım yayam, ben ona göre hep dünya güzeli oldum. Gençlik yıllarımızda 10 tane genç bir de yayam sinemaya giderdik Burgazada'da. Annem de babamla takılmayı hiç sevmezdi. Ben arkadaşlarımla gezeceğim diye nereye gitsek bizimle gelir. Hem eğlenir hem eğlendirirdi. Şakrak sesiyle kantolar, Rumca şarkılar söyler, anlamlı maniler okurdu. Uykum geldi esnerim, kafeste bülbül beslerim. İçtiğiniz kahve afiyet olsun, fil canımı isterim gibi. Gençlere taş çıkartırcasına zıplayarak, ayaklarını havada birbirine çarpıp dönmeli figürler yaparak dans ettiği ve söylediği "Tika, tika, tika ni Arapinaki?" ne yapıyor Arap kızı tekerlemeli Rumca şarkısına bayılırdık. 80'ine kadar hiç zorlanmadan yaptığı o karmaşık figürleri ondan başka kimse beceremezdi. Bir de inanılmaz güzellikte masallar anlatırdı. Koca koca insanlar etrafını çevirir, anlattığı masalları keyifle dinlerlerdi. İki de bir hadi yaya hasırcıyı anlat, padişahın kızını anlat, üç narları anlat diye üşüşürlerdi tepesine. Kış geceleri eski usul kestane kebabı eşliğinde. Ah, keşke içlerinden birini hatırlayabilsem. Çok temiz bir kadındı. Her zaman sabun kokardı. Her gün saçlarını adeta Çinlilerin çay törenlerindeki ciddiyetleri gibi büyük bir ciddiyetle, törensel bir havayla tarardı. Bayılırdım karşısına geçip izlemeye. Orta yere kurulup oturur, karşısına aldığı tahta iskemlenin sırtına aynasını dayar, üstüne gümüş tasını, fil dişi tarağını koyar, omuzuna saçaklı havlusunu alır, kucağına beyaz işlemeli örtüsünü yayar, uzun saçlarını açardı. Suya batırdığı tarakla yavaş yavaş, özenle, dakikalarca taranırdı. Önceleri çok gür olan gri saçlarını, başına taç gibi taktığı ince bir lastiğin içine kıvıra kıvıra, bir kulaktan bir kulağa çepeçevre toplardı. Sonra tarağın arka tarafıyla alnının sol yanına kule dediği bir dalga yapardı. Yıllar geçtikçe lastiğin içine kıvırdığı saç rulosu inceldikçe inceldi. O da saçının modelini değiştirmeye karar verdi. Bu kez arkada tek bir örgü yaptığı saçlarını ensesinde çevirerek yuvarlak bir topuz yapmaya başladı. O ünlü topuzun 1 liralık kadar minicik kaldığını ilk fark ettiğimde çok üzülmüştüm. Ama alnının sol yanındaki kulesinden hiç vazgeçmedi. Çanakkale Savaşı gazisi olduğunu yeni öğrendiğim, ne yazık, Haydarpaşa Garı'nın tüm tahta doğramalarını yapmış olan İstanbul'un en büyük döner merdiven ustası Hacı Boğaz dedemle, ki La Fontaine'in tüm fabüllerini Fransızca olarak ezbere söylerdi, aralarında 10 yaş kadar bir fark vardı. Dedem ikide bir, "Karı, ben ölürsem arkamdan gel, kurtlar kocayınca köpeklerin maskarası olur," derdi ona. O ise, bana ne ka, sen öleceksen öl, ben gelmem, kimseye maskara falan da olmam," diye cevap verirdi öfkeyle. Öyle de oldu, kimseye yük olmadan yaşadı, karar verdiği tarihte de öldü. Beni gelinlikle gördükten tam 2 ay sonra. Düğünüme gelemeyecek kadar güçsüz olduğundan evde erkenden gelinliğimi giyip nicedir beklediği keyfi iyice sindirsin diye en az 1 saat karşısında oturmuştum. Beni görür görmez gözlerinin içi gülerek, "Oh, şükürler olsun, gayrı ölebilirim," dediğinde anlamıştım zaten kısa zamanda uçup gideceğini. Ne çok heves etmişti evime misafirliğe gelmeye. Olmadı, gelemedi. Tam hayal ettiği ve sık sık tekrarladığı gibi de 3 gün yatak, 4. gün toprak şeklinde kuş gibi uçup gitti bir anneler gününde. Komşular. Bizim üstümüzde Andrea'lar otururdu. Yaşıtımız olan Andrea çok yaramaz, adeta belalı bir veletti. Önceleri pek hoşlanmazdım. Uzun süre bulaşmadım ona. En üst katta Vasilakiler vardı. Vasilaki bizden büyüktü. O yüzden pek fazla katılmazdı oyunlarımıza. Ben o yaşlarda başlamıştım büyük oğlanlara göz süzmelere, yani 10 yaşlarında falan. Vasil de gözüme yakışıklı görünürdü. Kendi kendime Vasilaki benim sevgilim, ben büyüyünce onunla evleneceğim moduna girmiştim. Kimseler bilmez dedim ya kendi kendime. Bir süre oyalandım bu hayalle. Sonradan gel gör ki sinir olduğum Andrea sevgilim oluverdi. Tabii ki nedensiz değil. Bir de zayıftan, zavallıdan yana olmak gibi bir zaafım olduğundan. Andrea bir gün pembe eve doğru inen merdivenin başındaki çitlembik ağacından düştü. Çitlembik meyvelerini toplayıp sayta ile kuş vurma, kızları rahatsız etme modası vardı o dönemde. Ağaçtan düştü diyorsam ağacın dibine değil, ağacın bulunduğu setin köşesindeki beton duvara çarpıp fırladı ve en az bir 5 metre aşağıdaki beton zemine yapıştı. Kafası patladı, bilekleri ve kaburgaları kırıldı. Hastaneye zor yetiştirildi. Günlerce komada kaldı. Hayatından ümit kesildi. Bahçedeki bütün çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Karalar bağlanıp günlerce Andrea'dan haber beklendi. Tüm yaramazlıkları unutuldu. O yaşlarda bir arkadaşın ölümü ne demek? Büyük sarsıntı. Öldü ölecek diye günlerce ağladık. Andrea mucizevi bir şekilde iyileşip eve dönünce hepimizin ilgi odağı oldu. Özellikle de benim. O sinir olduğum Andrea, iflah olmaz merhamet duygularımı doruklara vardırıp neredeyse sevgilim oldu. Tabii öyle bir sarsıntıdan sonra eskisi gibi deli deli koşturması yasaklanmıştı biraz. O da böylece mecburen uslu uslu oturup oyun oynayan çocukları seyrederek sinir olacağına, kendini benim gibi akıllı, şefkatli ve eğlenceli bir kızın sıcak ilgisine teslim etmeyi tercih etti. Yatak istirahatinde başucundaydım. Azar azar bahçeye çıkabilmeye başladığında da yanı başında. Elbette ki diğer arkadaşlar da epey ilgili davrandılar ilk başta ama çabucak sıkılıp oyunlarına daldılar. Ben ise bıkmadan, usanmadan ona öyküler okudum, eğlenceli şeyler anlattım. Derken efendim bir gün şadırvanına kale dediğimiz içine saman doldurulmuş eski havuzun başında otururken, o havuzu birazdan anlatacağım, Andrea kolunu omuzuma attı ve haydi sen de bana sarıl dedi. Ben de ona sarıldım. Sonra elini dizime koydu. Sen de benim bacağımı tut dedi. Ben de tuttum. Zaten ikimiz de şort giymiştik. Sonra o beni yanağımdan öptü. Ben onu yanağından öptüm. Andrea bilmiş bir tavırla, şimdi biz seninle seviştik değil mi? Dedi. Evet dedim aynı bilmişlikle. Ya işte böyle. Bana göre de bu bir sevişmeydi zaten. Böylece Andrea ve ben bir süre sevgili olduk. Ama bir daha öyle sevişmedik. Sadece birkaç kere yanaktan öpüştük, o kadar. Bir de arada bir eşleşmeli grup oyunlarına katıldığımızda ille de eş olurduk. O eski yaramazlıklarına döner dönmez de benim ilgim dağıldı zaten.